Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kader Risalesi'ne başlamıştık. Kader Risalesi'nin birinci paragrafını Burhan abimizle mütalaa ettik. Şimdi ikinci paragraftan devam edeceğiz. Müsaade ederseniz baştan okuyalım. Sonra cümle cümle üzerinde durmaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cayi istimali var. Fakat o da maziyat ve mesaiptendir ki yeisin ve hüznün ilacıdır. Yoksa masi ve istikbaliyatta değildir ki sefahete ve atalete sebep olsun. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Cüz-i ihtiyari seyyiata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş, yoksa mehasine mastar olarak teferun etmek için değildir.
Değildir, evet.
Evet, buyurun abi.
Şimdi burada tabii üstadımız yani kaderi kullanabileceğimiz alanları girişte anlattı. Birinci mefasın başlangıcında, girişinde. Yani kader ne zaman karşımıza geliyor? Bir insandan kemalat zuhur ettiği vakit, bir güzellik meydana geldiği vakit teferun etmemek, firavunlaşmamak, gururlanmamak, enaniyete kapılmamak için karşısına kader geliyor. Haddini bil, yapan sen değilsin diyordu. Evet. Peki o zaman kaderi biz nasıl kullanacağız? Nerede kullanacağız? Üstadımız bunu avam için iki alanda kullanabileceğimizi ifade ediyor. Ve kesinlikle şu iki alan haricinde olan şu iki alanda da kullanamazsınız diyor. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cayi istimali var. Yani kullanılacak bir alanı vardır. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki yeesin ve hüznün ilacıdır. Demek ki avamı bir tefekkür edelim arzu ederseniz. Üstadımız diyor ki nevi beşerin %80'i ehli tahkik değildir ki hakikati hakikat olarak kabul etsin ve ona göre de muamele etsin. Evet. Demek ki %80 avam. Bu avam ilahi tecellileri, ilahi takdiri, ilahi kader plan ve programını bilemediği, anlayamadığı için ve bazı meselelerde kendi nefsinin hatalarını da ön plana çıkarıp bundan dolayı kader beni tecziye ediyor gibi yüksek dozda bir tefekküre giremediği için, böyle bir kapasite olamadığından dolayı kader buna bir şekilde sen böyle değerlendirebilirsin diye bir yol açıyor. Üstadımız da bu yolu bize gösteriyor. Nedir bu? Maziyat ve mesaip dediğimiz konularda bir avam, ehli avam kadere yapışabilir. Kaderimde vardı diyebilir. Evet. Mesela bir hadise mazide ise, mazide kalmışsa ve bu musibete dair bir konuysa, insanın başına herhangi bir sıkıntı gelmişse, bunu kalkıp da ben bir nerede hata yaptım da bu benim başıma geldi gibi bir şeye girmeden, ya demek ki Allah öyle takdir etmiş, başımıza da bu geldi deyip hem hüznüne hem de ümitsizliğine burada bir şey buluyor, ilaç buluyor. Mesela diyelim ki kendisinin başından 2 sene evvel bir iflas geçmiş. Ya demek ki bana bu nimeti veren Allah tekrar aldı der. Başından bir hırsızlık sıkıntısı geçmiş. Bir hırsız evine, iş yerine girmiş. Onun işte maddi birikimini almış, götürmüş. Ne diyecek bu zat? Bak hem musibet hem mazi.
Sadaka hükmüne geçti.
Bu benim Cenab-ı Hak tarafından yazılmış bir kaderimdi. Allah yazdığı için de ben çekiyorum. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. O mal da Allah'tan geldi. O vücut da Allah'tan geldi. Dolayısıyla bunları Allah aldı. Başına ya da bir sevdiğinin başına bir hastalık geldi ya da bir musibet ya da bir kaza geldi ya da bir deprem geldi. Ne diyecek? Bunlar benim kaderimde vardı. Dolayısıyla burada üstadımız manen terakki etmeyen avamın kaderi kullanabileceği alanı bize gösteriyor ve avamı rahatlatıyor. Siz ya da böyle insanlar başlarına gelen herhangi bir musibet, bir sıkıntı ya da kaderden gelen herhangi bir hastalık ya da bir deprem gibi şeyleri siz doğrudan kadere verin, hem rahatlayın, hem hüznünüze, hem ümitsizliğinize, yesinize ilaç bulun diye çok güzel bir yol gösteriyor.
Ben amene bil kader.
Emin emler kader. İşte tam bu ifade orada duruyor. Evet. Men emene bil kader emine minel keder. Kadere iman ettin mi kederlerden kurtulursun. Bu hem avam için hem havas için geçerli. Hı hı. Ama bu manada baktığımız vakit, şu anda mütalaa ettiğimiz şu cümleye baktığımız vakit, o ifade tam avam için rahatlatıcı, güzel bir unsur, güzel bir ilaçtır. Evet. Fakat avam bile olsa, mümin neticede, bu bir şey iman etmek durumunda. Bu istikbale dair herhangi bir konuya, iki günaha dair, mazide bile olsa, günaha dair herhangi bir konuya kader nazarından bakıp, bu benim kaderimde var ya da vardır ya da gelecektir gibi bir şeye zuhuma kapılamaz. Böyle bir kader anlayışı yanlıştır ve onu dalalete atar. Mesela mazide kendisi günah işlemiş. İçki içmiş, kumar oynamış mesela. Bu zat bu benim kaderimde vardı diyemez. Bu cüz-i iradenin dahilinde olan bir konu. Kendisi avam bile olsa şunu anlar ki Allah bana bunu mecburi olarak işletip daha sonra beni hesaba çekmekten Allah münezzehtir. Böyle bir hikmetsiz, böyle bir adaletsiz iş Allah işlemez. Bunu bilmesi lazım. İmanı ona böyle bir ders vermesi lazım. İman da neticede bir ilimdir. Evet. Bir marifettir. Ha. İstikbale dair bir konuda yarın benim kaderimde misal diyorum işe gitmemek var. İflas etmek var. Ya da talebeyse işte sınıfta kalmak var gibi bir ifadeyi kullanamaz. Böyle bir ifade insanı atalete, betalete, boşluğa düşürür. Dolayısıyla avam nerede kullanacak kaderi? Musibetlerde ve mazi olan, meşru olan musibet ve bu gibi ilahi tecellilerde kullanabilir. Ama istikbale dair meselelerde, günaha dair meselelerde kesinlikle kaderimde vardır diyemez. Kendisi ben iradem dahilinde olan bir konudur diyecek ve çalışıp ona göre de kendisi ne yapacak? Terakki ettirmeye çalışacak istikbale dair konular için. Mazide işlediği günahlar için de tövbe ve istiğfar yoluna gidecek. Kendisini kurtarmaya çalışacak. Evet. Dolayısıyla biz kaderi değerlendirirken avam olarak karşımıza gelen insanların benim başıma şöyle bir şey geldi dediği vakit bunları da anlatmakla mükellef olduğumuzu da sanki telmihi bir şekilde üstadımız bize burada hissettiriyor diye kanaatim var.
Hem de kırmızı çizgilerini çiziyor.
Kırmızı çizgiler bunlar. Evet. Evet.
Kader nerede kullanılır, nerede kullanılmaz?
Evet. Mazide ve musibet gibi şeylerde. İstikbalde kullanamazsın ve mazide olan günaha dair, isyana dair meselelerde kesinlikle sen kullanamazsın. Diye. Evet.
Bu noktadan şöyle bir sual geliyor. Şimdi burada avamdan bahsetti. Avam içerisinde kaderin caiz istimali var. Peki havas denilen tabaka, manen terakki etmiş tabaka, kadere nasıl bakıyor?
Bu meyanda, bu makamda en fazla sorulan soru bu. Evet. Yani üstadımız burada bir kayıt koyuyor. Manen terakki etmeyen avam, böyle düşünmeli. Peki manen terakki etmiş havas nasıl düşünmeli? İşte burada durum biraz daha farklı. Cenab-ı Hak kime ne nimet vermişse, o nimetin karşılığını, şükrünü kullanmasını istiyor Cenab-ı Hak. Doğru mu?
Evet.
Şimdi dolayısıyla havas olan Bediüzzaman Hazretleri gibi, ondan sonra İmam-ı Rabbani gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi mesela, İmam-ı Azam Hazretleri gibi, evet, sahabiler gibi, daha da ilerisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi zatların bu meseledeki düşünceleri bunlardan farklıdır. Her bir meselede ilahi kaderi okumaya çalışır. Takdiri okumaya çalışır. Acaba burada Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir mukadderatı, nasıl bir plan ve programı var diye onu okumaya çalış. Bu bir. İkincisi, benimle alakalı bir musibet ise, bir sıkıntı ise, bu bir şefkat tokadıdır. Acaba ben nerede hata yaptım da benim başıma geldi? Kur'an-ı Kerim'de peygamberle alakalı çok anlatılır da mesela, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğumuz vakit, Yunus Aleyhisselam'ın, birinci lemayı da hatırladığımız vakit bu meyanda, ne diyor? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Cenab-ı Hakk'ı tenzih eder ve kendisinin nefsine zulmettiğini ifade eder. Doğru mu?
Evet.
Doğru. Hadiselere bu manada baktığımız vakit Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin anlattığı şeylerden de yola çıkarak diyor ki mesela 1335'te diyor nevm ile yakaza alemine girdim. Dehrin hadisatı beni üzüyor. Beni sıkıyor. Rahatsız ediyor. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Osmanlı fiilen adeta bitmiş. Ondan sonra İslam alemi adeta fiilen bitmiş. Ondan sonra her tarafta sıkıntılar, ölümler, cenazeler, şehitler, gaziler, her tarafta yağmalar, alem-i İslam dağıtılıyor ilahir. Şimdi Üstad Sen'le orada sorular soruyorlar. Bir soru da bu. Diyorlar ki başınıza gelen şu açlık, şu zayiat-ı maliye, şu meşakkat-ı bedeniye nedendir? Manevi bir alimde soruluyor ya. Üstad Sen'i de kalkıp da kaderimizde vardı. Hani mazi ve musibet ya. Kaderimizde vardı. Hüznüme ve bu manadaki yesime ilaç bulmak için ben bunu böyle kullanayım diye cevap vermiyor. Ne diyor? Cenab-ı Hak bizden günde 5 vakit namaz istedi. Biz namazı kılmadık. Cenab-ı Hak 5 sene boyunca bizi cepheden cepheye süründürdü. Adeta namaz kıldırdı. 70 hikmetli oruç istedi Cenab-ı Hak bizden. Biz orucu imtisal etmedik. Cenab-ı Hak bizi 5 sene boyunca aç bıraktı. Adeta oruç tutturdu. Cenab-ı Hak bizden fakir fukaraların dualarını kazandırsın diye kendi verdiği malından bir kısmından 1/40, bir kısmından 1/10 istedi. Biz imtisal etmedik. Zekatı vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını, birikmiş zekatını aldı. Şimdi bunlar ne demek? Havas hadiselere farklı bakar. Bir, bu Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde İslam aleminin başına gelen bu sıkıntılar tekrar İttihad-ı İslam'ın sağlanması için, tacil edilmesi için, ondan sonra biraz daha erkene alınması için Cenab-ı Hak bu musibetleri verir diye ilahi plan ve programı okuyor. Ayrıca Cenab-ı Hak bize bir irade vermiş, bir cüz'i ihtiyar vermiş. Cüz'i irade ve ihtiyarımızı yanlış kullandığımız vakitte de bilelim ki Cenab-ı Hak bize de bu manada ne yapacak? Mukabilede tokatlarda bulunacak. Dolayısıyla havasın bakışı avam gibi olmaz. İyilik işlediği vakit, güzellikler işlediği vakit bunu tamamıyla kadere verir. Cenab-ı Hak bana bunu ihsan etmiştir der, şükreder. Yanlış bir şey yaptığı vakit ve başına da bundan dolayı da bir musibet geldiği vakit kendi hatalarını görür, tövbe ve istiğfar eder, nedamet eder ve bu manadaki hatalarından vazgeçmeye çalışır. Dolayısıyla hem peygamberlerde, evet, en mükemmel ki onlarda, hem sahabi efendilerimizde, hem de müştehit ve müceddit dediğimiz büyük ruhlu, ondan sonra manen terakki etmiş olan havas insanların alemlerinde bunu görebiliyoruz. Üstadları şefkat tokatlarını anlatıyor. Şefkat tokatları. En evvel kendi şefkat tokatını anlatıyor. Ne zaman ben kendimi düşündüysem, ahiretime çalıştıysam, ondan sonra zikrime, ondan sonra tesbihlerime başladıysam, hizmeti imani ve Kur'aniye'yi ikinci plana bıraktıysam, bir menfadan başka bir menfaya kader beni ne yaptı? Sevk etti. Evet. Değil mi? Dolayısıyla burada yani beşerin evet zulmü var ama asıl kaderin adaleti var. Benim yaptığım hatalara binaen bu musibet başımıza geldi diye hep bakışları bu manada bize ne yapıyor? Gösteriyor. Tabii bununla alakalı belki yüzlerce misal verilebilir ama bunlar herhalde meseleyi anlamaya kifayet eder yani.
Evet abi.
İnşallah. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Demek ki kader meselesi dediğimiz o imani kısım niye akideye, imani konulara girmiş? Bunu üstadımız tekrar ne yapıyor? Özetliyor. Hı hı. Demek insanı gururdan, fahırdan, firavunluktan, ondan sonra büyüklenmekten kurtarmak içindir ki akideye dahil olmuş. Niye? Çünkü kainattaki bütün sistemi yaratan Allah'tır. Vücudundaki bütün sistemi yaratan Allah'tır. Ve bütün bunlar hep hayrı ve güzelliği meydana getirmek üzere planlanmış, programlanmıştır. Senin güzel Kur'an okuman, o Kur'an'ı sahiplenmen anlamına gelmemesi lazım. Sen sadece bunu ne yapacaksın? Ya Rabbi bana lütfettiğin için sana şükürler olsun diye bir mukabelede bulunmakla mükellefsin. Evet. Yoksa ben Kur'an okuyorum, benim gibi güzel Kur'an okuyan bir adam gösteriniz diyemez. Lambayı keşfeden adam da hakeza mesela. Ondan sonra uçağı keşfeden adam da hakeza. Ondan sonra büyük büyük gemileri keşfeden insanlar da, bilgisayarı keşfeden insanlar da. Neyse bütün şu andaki medeniyette kullandığımız alet ve edevatı bulan, keşfeden insanlar da hepsi benim gibi bir adam, benim gibi bir bilim adamı, benim gibi bir ilim adamı gösterebilir misiniz gibi bir ifadeyi kullanmamak için kader karşımıza geliyor ve akideye dahil olmuş. Onun için zaten üstadımız İmanın ve İslam'ın nihayet olduğunu çiziyor diyor. Çünkü oradan insanların ayaklarının kayma ihtimali yüksektir. Cüz'i ihtiyari seyyata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Demek ki cüz-i ihtiyarımızı biz ne zaman göreceğiz? Yaptığımız güzel bir şey sahiplenmek vaktinde makamında değil. Bizden bir kötülük, bir şer, ondan sonra bir ademi bir şey mesela, yanlış bir şey zuhur ettiği vakit bunu sahiplenmek ve bunu ben yaptım deyip neticesinde de tövbe ve istiğfara girmek için akideye dahil olmuş. Dolayısıyla kader insanı gururdan, cüz-i ihtiyarı insanı da adem mesuliyetten, yani sorumsuzluktan kurtarmak için ne yapmış? Akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine mastar olarak, güzelliklere kaynak olarak, mastar olarak, sahip olarak teferun etmek, firavunlaşmak için değildir. Dolayısıyla kader insanları gururdan, cüz-i ihtiyarı insanı da sorumsuzluktan kurtarmak için akideye dahil olmuştur.
Evet, Allah razı olsun. Değerli kardeşlerimiz, bugünkü mutalamız sona erdi. Bir sonraki mutalada görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.